Spor daima. Spor daima.
Duydunuz sinyalimizi sevgili dinleyiciler. İkinci programdan, Spor Daima'dan selamlıyoruz. 2020 yılının ikinci Spor Daima programıyla karşınızdayız. Dinlemeyenler için kısa bir hatırlatma olsun. Biz geçen hafta genel bir tanıtım yaptık. Genellikle programlar yeni yayın döneminin ilk bölümlerini genel tanıtıma ayırırlar. Biz de Spor Daima'da genel bir tanıtım yaptık. Ama yine çok dolu dolu bir sohbet oldu. Heysel faciasından tutun. İşte spor yapmak mı önemlidir, sporu izlemek mi önemlidir tırnak içindeki felsefi sorusuna varıncaya kadar yaklaşık 30 dakika boyunca farklı başlıkları konuşmaya çalıştık ve dedik ki biz bir takım başlıklar çıkarmıştık. Bazı isimleri öne çıkaracağız 2020 yılındaki Spor Daima programında. Bunları bölüm bölüm sizlere aktaracağız demiştik ve işte Gazanfer Bilge'yi andık, Yaşar Doğu'yu andık, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı andık.
Koca Yusuf'u andık,
futbol takımlarımızı andık, Naim Süleymanoğlu'nu andık. Az önce de söyledim işte sen de ona vurgu yaptın. İngiliz futbolundaki o şiddete meyledilen dönemi vurgu yaptın.
Ve senin güzel hatırlatmaların oldu. Hı-hı. Şu konu burada dursun Özkan'da vaktimiz var diye.
Onları ileride daha böyle dolu dolu.
Ben onu küçük defterime not ettim. Çok güzeldi. Eyvallah,
sağ ol. Şimdi o zaman bu genel tanıtım programının ardından bugün ilk isme odaklanalım. Ona dair konuşalım. Cemal Kamacı.
Evet.
Bizim gibi 60'larda doğanlar Cemal Kamacı'yı çok daha iyi bilirler.
Aynen.
Şöyle iyi bilirler. Bir aynı dönemin isimleri gibidirler. Muhammed Ali, Cemal Kamacı.
Çok güzel görünüyor.
Dünyada Muhammed Ali, Türkiye'de Cemal Kamacı. Tabii ki Cemal Kamacı da dünyada bir liderdi. Dünyada ve Türkiye'de ayrımını şunun için yaptım. Hani dünya vatandaşı olarak Müslüman Muhammed Ali, Cassius Clay,
evet.
Müslüman olmadan önceki ismi, bizim de Cemal Kamacımız. 1970'lere geri dönelim. Şimdi Türkiye nüfusunun yaklaşık %80'i 1970'lerde falan doğmuş değil. Bırak çocukluk yaşamayı. 35 yaşın altı Türkiye nüfusunun şu anda %65'i. Yani biz 1985 zaman mi oluyor işte? Artık tarihler de karışıyor. 1985 ve sonrasının artık çok ağırlıkta olduğu bir popülasyon bu.
Dolayısıyla anlatacağım şey,
o siyah beyaz boks maçlarını hatırlayanlar, bir sen kaldın bir de ben kaldım. Şimdi, bir de Orhan Ayhan var.
Evet,
bizim kuşaktan.
Şimdi hemen şöyle bir cümleyle başlayayım. Muhammed Ali dedin ya, çok küçük bir cümle söyleyeyim onunla ilgili. İşte o sabah maçlarına uyanmış insanlardan bir tanesi senin gibi tıpkı bendim. Ve babam rahmetli
bana... Hatta uyanmazdık çünkü uyumazdık yani, o saati beklerdik.
Yani babam bana şu cümleyi söylemişti. Oğlum bak, görüyor musun bu boksörü? Evet baba, görüyorum. İşte o gördüğün bizden biri demişti. Şimdi o zaman tabii ki o portreye, o insana bambaşka bir gözle bakıyorsunuz. Ben aslında biraz da şöyle girelim konuya. Boks çoğu insan tarafından... Ya bu nasıl bir spor
vahşet
falan.
Vahşet diye tanımlanan.
Şimdi aynı bir başka görüş de şudur. Şiddetin estetize edilmiş halidir.
Ya da şiddetin legal yönden spor üzerinden kanalize edildiği, akıtıldığı bir alandır.
Estetize edildiği haldir diyen insanlar da yine Muhammed Ali'ye atıfta bulunurlar. Çünkü yaptığı boksta resmen bir sanatsal bir gösteri gibidir. Yani. Dolayısıyla bir insan bir insanla dövüşür
müthiş,
ama.
Müthiş mottosu nedir onun? Kelebek gibi.
Uçar arı gibi sokarım. Sokar. Dolayısıyla ben yine küçük bir çocukken bu sloganın yazdığı bir tişörtle giymiştim.
Hep o.
Dolayısıyla hayatımızın bir parçasıydı. 70'ler, hani ilk programda bahsettik ya, futbolun çok konuşuluyor dünyada diye. Neredeyse boksun futbolun bile önüne geçebildiği bir dönemdi. Neredeyse.
Doğru.
Çünkü hemen isimleri hatırlıyoruz. Cemal Kamacı.
Ya Joe oradan, Frazier.
Joe Frazier. İşte efendim Leon Spinks. Efendim George Foreman,
evet,
ondan sonra Muhammed Ali zaten. Şimdi evet, bu isimlerin hepsi o kadar iyi bir boksörler olarak görünüyor ki tarihte. Bugünkü boks otoriteleri bile, mesela geçen gün şeyi okudum ben. Mike Tyson'ın bir açıklamasında demişler ki işte sen onun Ali ile birlikte aynı dönemde genç olsaydı ne yapardın? Vallahi demiş beni bir güzel pataklardı. Çünkü biliyorsunuz şey Tyson da inanılmaz.
Tabii. Yani beton adam yani.
Şöyle de açıklanırdı Tyson'ın özelliği. Kolları kapalıyken kollarınız, ciğerleriniz koruduğu halde kolunuzun üzerinden bile yumruk atsa kaburga kemiğinizi kırabilecek derecede sert vurabilen
bir kuvvet uygulayabiliyor fiziki.
İşte bu adam şey. Ali'den böyle bahsediyor. Şimdi özele dönersek tekrar 70'lere. 70'lerde Türkiye'de hemen herkes bokstan bahsediyordu. Ve yerli boksörlerimiz de çok ünlüydü.
Evet.
Şimdi bütün dünyada bokstan bahsedilince ister istemez bakışlar Türkiye içinde boks ne durumda?
Hı hı.
Şeyine geliyordu konusuna. İşte o zaman mesela çok önemli bir başka boksörümüz Celal Sandal'dı.
Evet.
Bir başkası Seyfi Tatar'dı. Bir evet. başkası efendim Köksal Özoğlu Öz'dü. Demek istediğim hatta o biraz daha sonra geliyor ama TRT bünyesinde de çalışmıştır.
Tabii, tabii,
Allah rahmet eylesin
tabii.
Gani Gani. O da mesela TRT'de çok program yapmış ve sporu anlatmış bir isimdir yani boksu. Çok popülerdi. O sabah maçları bizi bu spora bağladı ama devamında gönül şunu istiyordu. Bizim de bir boksörümüz bir şeyler yapsa da Ali'ye olan hayranlığımıza benzer duygular yaşasak.
Hı hı.
İşte o insan o ateşli Trabzon toprağından çıktı.
Hı.
O kişi de Cemal Kamacı'dır. Çok ilginç. O kendisi...
Trabzon'un da böyle bir damarı var değil mi? Sporda ne isimler ne isimler.
Şimdi ben Trabzon'da bulundum. Bulundum diye ben Efkaf'tayken derler yani eski
evet.
filmlerde. Öyle söylemek istemiyorum ama. Trabzon'da bulundum. Hakikaten çok farklı ve çok güzel bir coğrafya. Oranın insanı gence gerçekten çok farklı. Biz bir maça çıktığımız zaman yani galip gelebilmek için gerçekten ne derler ya ciğeri bıraktık sahaya. O derece bir mücadele içine girmek zorunda kalıyoruz. Çünkü öyle yani Trabzon insanın motive edilmeye ihtiyacı yok neredeyse.
Direkt bakın, motive geliyorlar.
Kesinlikle ihtiyacı yok. Yani o kadar güzel özellikleri var ki oraya gittiğiniz andan itibaren bir kere çok neşeli insanlar. Bambaşka bir yere geldiğinizi hissediyorsunuz. Bu başka bir konu ama sahaya da yansıyor. Yani bu spora da yansıyor. Onu demeye çalışıyorum.
Yani çok fazla sporun farklı alanlarında sporcu da yetiştirmiş bir yer.
Fazlasıyla.
İdman ocağı dönemleri o eskilerde.
Değil mi? Mesela
Akçaabatlar.
Trabzonspor'un Türkiye'de işte bir başka konudur. Yani Türk futbolunun yani bir çarkı varsa dönüyorsa.
Üç büyüklerin hegemonyasını sona erdiren
işte,
ilk takımdır.
İşte Hababam sınıfını seyrettiğiniz zaman mesela orada İnek Şaban şundan bahsediler. Der ki şey Mahmut Hoca. Hocam biz ne çekiyorsak bir senden bir de Trabzon'dan çekiyoruz der. Bakın mesela bu edebiyata yansımıştır.
O sen filme daha iyi kadar bilirsin. Estağfurullah o filme kadar yansımıştır.
İşte her yerde
Ertem Eğilmez zekası.
Bu bütün şeye nedir onun ismi Trabzon'a ya Karadeniz insanına ait. Bir fıkrada mesela öyle der. İşte bir şey Karadenizli bir arkadaşımız maça gider. Der ki maç ne kadar? 20 lira derler. O 10 lira uzatır. Ona da şunu sorarlar. Niye 20 lira vermiyorsun? Ben kendi takımımı seyredeceğim der. O kadar sever.
Hani ben şöyle bir cevap gelecek diyordum. Hani ilk yarıyı seyredeceğim ya da ikinci yarıyı. Bu da güzelmiş.
Yani Trabzonspor'u seyredeceğim diyor. Neden 20 lira veriyorum? Şimdi gerçekten olaylara bu işin bizzat tarafı ama neredeyse böyle bakan ve sahada onlarla olduğunuz zaman, oynadığınız zaman yani üstesinden gelinemeyecek bir konu olduğunu artık düşünmeye başladığınız dakikalar geliyor. O yüzden Cemal Kamacı özelinde de bunu görüyoruz. Yani Trabzon toprağından böyle bir insanı çıkarttı ve çok ilginçtir. O da futbolcu olmak istiyordu. Ve bir sakatlık yaşıyor. Onun kariyerine artık bir giriş yaparsak.
Lütfen, lütfen.
Bir sakatlık yaşadıktan sonra diyorlar ki hani senin futbol oynaman çok zor falan. Hatta uzun süre hastanede falan da yatan biri. Ondan sonra 62'lerde 63'lerde boksla ilgileniyor. Derken yine o işte o agresif yapı, o tuttuğunu koparan yapı, o inançlı yapı, o esprili yapı ortaya bambaşka bir şey çıkarıyor. Bir de bakıyoruz ki karşımızda ciddi anlamda bir boksör var. Yavaş yavaş tabii ismini duyurmaya başlıyor. Ama kendine bir hedef koyuyor. Tıpkı bütün Trabzonlular ya da Trabzon özelinde de yapmak yanlış olur. Karadeniz şeyinde yani büyük bir hayal koyuyor. Onu dinlediğiniz
hedef
zaman...
Hedef koyuyor.
Siz şey yaparsınız. Yani ya tamam bir hedef koyuldu da yani bu kadar da biraz fazla. Avrupa şampiyonu olmayı istiyor. Avrupa şampiyonu olmasını istemesi dönemi itibariyle ki o kadar altın yılları dediğim gibi boksun. Yani bu kadar da olmaz gibi ama
yani rakipleri de çok güçlü. Söylediğin o.
Fazlasıyla.
Dünyada da çok iyi
fazlasıyla,
isimler.
Fazlasıyla. Biraz sonra onlardan bahsedeceğim. Şey rakiplerin isimlerinden falan. Şey diyeceğim yani böyle bir hedefi koyduktan sonra Avrupa'da maç yapması lazım. Yani sizin eğer Avrupa şampiyonu olması istiyorsanız Avrupa'da yapmanız. Türkiye'de bir, bu tür bir lisans sorunu var. Hı hı. O da biraz derin, oraya girmeyeyim izin verirsen.
Çok kısa bahset, nasıl bir şey? Yani anlayabileceğimiz bir şey.
Bir Avrupa'da işte bir Avrupa şampiyonu olabilmek için orada biliyorsun şeyleri var mesela. Bir dünya şampiyonu için işte WM vesaire bir takım isimler verilecek. Hepsinin ayrı ayrı konfederasyonları var. Şimdi bunlardaki uğraşlar bayağı bir sürecek. Avusturya üzerinden bu hallediliyor, bu lisans.
O süreci mevzu öyle aşıyor.
Yani daha sonra Ali'den etkilendiği için etkilenmemesi mümkün değil. Onun bir çalıştırıcısı var Ali'nin. Zaman, yani onunla ciddi anlamda oturmuş, antrenman yapmış biri. Steve Martin isimli bir kişi bu.
Muhammed Ali'nin çalıştırıcısı.
Evet, evet, yani onunla birlikte oturuyor, konuşuyor, işte onunla birlikte çalışıyorlar falan.
Cemal Kamacı.
Cemal Kamacı, evet.
Onun yani sonra, o anlamda da doğru isme ulaşıyor.
Tabii, çünkü şey var, bir şey görüyor, onu yapabileceğini düşünüyor.
İşte bak, yine aynı yere geliyoruz. Yalnızca hedef koyarım, yaparım, ederim, İnşallah, maşallah la olmuyor.
Olmaz.
Doğru ismi doğru yerde yakalamak gerekiyor. Tabii ki inşallah ve maşallah da var ama çaba, çaba, çaba.
Tabii.
Ve istikrar.
Ve gittiği şey de yani nasıl yaparım mantalitesini de iyi oturtmuş. Dolayısıyla hı hı. O antrenörle de çalıştıktan sonra çok ciddi bir antrenmanlar ve diyetler serisi var. Hı hı. Bu seride kendisi 71 kilodan 63 kiloya düşüyor. Hı hı. Ama sıkleti gereği bunu yapması gerekiyor. Sonunda bir şekilde o hedefine artık şey yapıyor, yaklaşıyor. Tamam da 70'lerin ortasındayız. Hı. 75, 74, 75, 76. Cemal Kamacı'nın en çok parladığı, en çok ismi üzerinde konuşulduğu.
74, 75, 76.
76 İslam Çupi'nin bile oturup ya, kendisiyle ilgili cümleler.
İslam Çupi'nin kulağını çınlatmayalım, rahmetli analım. Rahmetli analım, kaybedeli. Evet.
Yani belki de heyecandan ben öyle söyledim. Düzelttiğin için teşekkür ederim abi. Çok etkilediği için beni.
Tabii, biraz yani, öyle bence bir de
dilim sürçtü. Yani o tür bir yazı ustası bile kendisiyle uzun uzun konuşmuş. Yani Cemal Kamacı bütün kamuoyunu kendine yönlendirebilmiş de bir isim. Hı hı. Dolayısıyla sonunda işte bir Avrupa şampiyonluğu maçına çıkıyor. Hı hı. Hem de Ali Samiyan stadında hem de 80 bin kişinin karşısında, sene 75. Roger Zami diye bir isim var.
Bir öğrenmek için soruyorum. Hı. Hani Ali Samiyan stadı da yok. Bir programda, hı hı, Ali Samiyan stadında konuşalım. Hem de Ali Samiyan'ı da konuşalım. Ama biz Ali Samiyan stadında Galatasaray'ın, hı, büyük başarılarını bir şekilde izlemiş kuşağız.
Evet.
Yani stada gitmesek bile televizyondan, ki ben İstanbul'daki öğrencilik yıllarımda Galatasaraylı olmamama rağmen Galatasaray'ı desteklemek için oraya gittim. 80 bin kişi dedin, oranın kapasitesi 30 bin falandı. Sahaya da mı seyirciler alındığı için 80
şimdi
bin?
Şey,
yanlış
var,
bilgi vermeyelim.
Şimdi
diye.
Ben galiba spor konuşurken biraz heyecanlanıyorum. Belki de kendimi ifade ederken şunu söyleyeyim. Yani bütün Giresun orada. Hı. Bütün Trabzon orada. Bunu çok iyi bildiğim için ve çok fazlasıyla bu konuyu okuduğum, hı-hı, bütün spor şeylerinde olduğu gibi cümlem öyle çıktı. Tabii ki öyle bir şey yok ama bütün Giresun orada. Biraz İslam Çubu da o yüzden, hı-hı, cümlenin içerisine girdi. Çok büyük bir şaşkınlık var. Orhan Ayhan mesela kendi anılarında bunu hatırlatır. Tarihi de düzeltelim. 1 Ekim 1973. Hı-hı. En popüler olduğu zaman 74, 75, 76 ama maçın
yani 73 ile o çıkış başlıyor.
Çıkış ve bütün herkes orada. Neredeyse şey var, İstanbul'daki yaşam değişiyor.
Şimdi sen bu cümleyi kurarken aklıma şu geliyor. 1940'larda doğmuş bir isim değil mi Cemal Kamacı?
Evet, evet.
Demek ki boksta bir başarıya gelebilmek öyle 20'li yaşlardan ziyade 30'lu yaşlarda.
43'lü. 1943'lü.
43'lü. 73 tam 30 yaşında oluyor. Muhammed Ali'nin başarıları da mı gene böyle 30'lu yaşlara yakın?
Hayır, o çok farklı bir kişilik. Çünkü şey var. Zaten şeye alındığı zaman milli takım hemen gidip olimpiyat şampiyonu oluyor. Arkasından yani kiminle şey yapsa, maç yapsa hepsini yeniyor. Mesela Sonny Liston maçı vardır onun, ki tarihin gelmiş geçmiş en ünlü isimlerinden biri olarak söylenir.
Yani o zaman boksta 30'lu yaşlar zirve yaşlarıdır gibi bir sonuç çıkarmak doğru
ben
değil.
Ben en azından bunu
böyle
söyleyemem.
Böyle bir şey söyleyemem.
Hiç duymadım.
Ben de öğrenmek adına sordum.
Çünkü şey var yani çok genç boksörlerin çok başarılı olduğunu
olduğu
görüyoruz.
Olduğu da var. Tabii.
Şey var ama mesela futbolla ilgili bunu kısaca söyleyebilirim. Mesela 28'ler 29'lar artık işi iyice öğrendiğiniz ve bütün doğaçlamalarınızı en iyi yaptığınız dönem olarak söylenebilir. Boks öğrenilen bir şeydir belki. Çok o doğaçlamaları boks özelinde yapabilirsiniz ama fiziksel kuvvetiniz yukarı yaşlara doğru, ben öyle tahmin ediyorum, biraz aşağı indiği
her
için
alanda olduğu gibi
vücudunuz
o zaman 30'lu yaşlarda
bir başka başarı bu.
Tam da onu bu öne çıkaralım. Çünkü yani hakikaten o hedefe yürümüş, koymuş o hedefi ve o hedefe yürürken yaştı, şuydu, yaşlanıyorumdu dememiş yani Cemal Kamacı.
Dememiş, üstüne üstlük Avrupa şampiyonu oluyor. Hı-hı. Dediğim gibi bu maç sonrasında. Hı-hı. Daha sonra 1974'te İspanyalı boksör Cortiz'e eleniyor. Cortiz isimli bir boksöre. Bu tabii bir ciddi anlamda bir moral bozukluğu yaratıyor. Ama tekrar unvanını geri kazanıyor mesela. Bu sefer de bir İspanyol'la karşı karşıya geliyor. Onun ismi de Gomez Fos. Tekrar şampiyon oluyor. İşte neredeyse 79 maça yeniyor. Mesela doğru düzgün yenilgisi yok. Hiç knockout olmuşluğu yok mesela. Hmm. Mesela böyle bir unvanı ben bir tek şeyde gördüm. Rocky Marciano vardır, hep bilirsin. Hı-hı. Rocky filmleri de ondan
oradan mıdır? Ondan
mı esinlenmiştir? Onun hayatından esinlenerek yapılmıştır. O mesela hiç knockout olmamıştır.
Rocky Balboa diyebiliriz biz onu.
O filmdeki ismi. Hı-hı. Onun ismi Marciano. Hı-hı. Dolayısıyla İtalyandır. Bir uçak
kazası. İşte ben hani filmdeki gördüm. Şeyini söyledim.
Hı-hı. Şimdi
bir de Rocky Trump vardı bir aralar. Birkaç ay önce öyle bir tweet atmıştı. Rocky'nin vücudu.
Çok güzel bağladın olayı. Yani
arada böyle şeyleri
yani vurgulayalım. Yani o da çok ilginç bir şey ama artık onunla ilgilendi. Beni aşan bir konu, bir şey de söylemeyin. Dolayısıyla ciddi bir giriş yapıyor. 73'ten 78'e kadar Türkiye'nin belki de en önemli spor figürü. Dönemin gazeteleri. Yılın sporcusu seçiliyor. Çok ciddi bir ilgi var, alaka var. Ama o Cemal Kamacı'nın...
Şimdi bizi Türkçe dostları dinliyorsa hem ilgiyi hem alakayı arka arkaya kullandı konuğunuzlar.
Şimdi radyo tarihine gelsin. Hem radyo yayını yapıp hem eğitilen biriyim. Ben
estağfurullah,
çok
estağfurullah. Sohbet hani, ediyorsun.
Şey var, güzel oluyor bunların hepsi aklımızda. Hiç gitmesin bence.
Tabii ki.
Dolayısıyla...
Şimdi sen 78 dedin değil mi? 78'de mi yılın sporcusu seçiliyor ya da...
77'de.
77. Milliyet gazetesinin o gelenekselleşmiştir ki...
Çok önemli bir
ben
ödüldü o.
Ben bayılırdım o dönemde. Çok yani her gün işte bir bilgi verirlerdi. Şu bazı kutuları açtık, burada şu aday öne çıktı diye.
Milliyet Spor'u hatırlarsın.
Tabii.
Mesela tabii. İşte biraz önce Gazanfer Bilge'nin ismi geçti ya. Gazanfer Bilge'nin bir yağlı boya tablosunun olduğu bir spor eki. Tabii. Onun üzerinde o var. Onu açarsınız. İşte o bir yine ismi geçen kurtların.
Senin arşivde vardır onlar.
Var. Olmaz olur mu? Çünkü onları şey gibi hani daha bir lise öğrencisiyken, neredeyse bir ortaokul öğrencisiyken çok ciddi hazineler gibi hemen bir
tabii,
köşeye
hazine ama gerçekten
kaldırdım.
Hazine.
Çünkü hani derler ya pehlivan tefrikası gibi bazı hani deyimler vardır. Ben o tefrikaları orada okudum. Onlar beni bambaşka dünyalara götürürdü.
Tabii.
Dolayısıyla
bambaşka birikim sağladı değil mi?
Yani.
Aynı dönem değil midir? Yanılıyorsam düzelt. Hani Veli Ballı'nın maratonda, Mehmet Yurdadönü'nün.
Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Mehmet Terzi'nin. Sanki içine doğdu senin. Ben bu hafta özellikle gidip Veli Ballı'yı aradım. Yani şöyle aradım. Onun bir spor malzemeleri satan evet. bir yeri vardı. Oraya dedim gidip konuşayım ki program üzerinde kendisiyle görüşelim diye. Onun hikayesi inanılmazdır. Dediğim gibi Veli Ballı'nın hikayesi inanılmazdır. Ama ben onu gidip gördüğüm zaman, görmek için gittiğim zaman bir şekilde bulamadım kendisini. Hı. Ama en yakın zamanda kendisiyle bir temas kurup mutlaka burada o büyük deneyimlerinden, sporcu kariyerinden, bir insan olarak hikayesinden bence tabii. yararlanmamız gereken bir şey. Cemal Kamacı'ya dönersek dediğim gibi Ali ile sanki doğru orantıda giden bir kariyeri var gibi bir durum var.
Çünkü yani başarı dönemleri yakın ve ondan sonra yavaş yavaş.
1976'da bir jübile durumu var. Artık o Ali'den de büyük olduğu için.
Ali 33 yaşında.
Yani bir jübile durumu var. Artık sporu bırakıyor. Dediğim gibi geride şöyle unvanlar bırakıyor. Yani nakavt olmamış birisi. Sürekli çok önemli galibiyetler almış birisi. Ve bir başka özelliği de şu. Türkiye'de Avrupa şampiyonu olmuş ilk boksör. Dolayısıyla yani hiç kimsenin yapmadığı, hani o bir düşünden bahsetti ki o düşünü ciddi anlamda hayata geçirebilmiş. Yine senin de dediğin gibi o hayata geçirme olayını mantıklı olarak devam etmiş işin içinde. Ama dediğim gibi boksun popülerliği Ali'nin de kariyerin ilerleyip belli bir noktadan sonra aşağı doğru düşmesiyle birlikte Türkiye'de yavaş yavaş ortadan ne yazık ki biraz kalkmaya başladı. Bugün bokstan çok bahsediliyor ama işte programın en başına dönersek o 70'li yılların havasının olmadığını çok net söyleyebilirim.
Buna dair konuşalım ama senin çıkardığın notları ben hemen sen konuşurken de önüme aldım. Yani senin emeğini ben şimdi dinleyicilere
estağfurullah,
aktaracağım.
Estağfurullah.
Sevgili Orhan Ayhan, meslek büyüğümüz, hala mesleğine devam eden, artık 80'li yaşlarda. Ben 1985 yılında bir Balıkesir İstanbul yolculuğunda öğrenci olarak giderken tam Gölcük, Karamürsel oralardan geçerken yanımda bir beyefendi vardı. Ve pazar günleri, o zaman gündüzdü biliyorsun maçlar daha çok. Orhan Ayhan maç anlatıyordu. 1985 yılında bir beyefendi vardı ve o beyefendi bana şunu dedi. Bu maçı anlatan Orhan Ayhan'ın ben öğretmeniyim dedi.
Aman
böyle hoş bir şey ve ben öğretmeniyim dedi. Aradan bak 85, 95, 2005, 2015, 2035 yıl geçti. Orhan Ayhan o zaman bile bizim için yılların deneyimli ismiydi. Aradan 35 yıl geçti. Hala bir büyük usta olarak devam ediyor. Senin çıkardığın notlarda o büyük ustanın anılarından bir pasaj okumak istiyorum. Cemal Kamacı ile ilgili. Trabzon'da sadece Trabzonspor değil, bir de Cemal Kamacı vardı. Bütün maçlarını ben anlattım. Ali Sami Yen'de 1972 yılında şampiyonluk maçını radyoda anlattım. Akşam karanlığında 41 bin seyirci vardı. Gazetesi, Tercüman Gazetesi olarak Karadeniz turuna gittik. Uçak Trabzon Havalimanı'na indiğinde neredeyse uçağın altına kadar kalabalık insan topluluğu vardı. Giresun, Ordu, Samsun derken inanılmaz bir karşılama kalabalık vardı. Ve maç da yok. Sadece bir karşılama. Sadece Cemal Kamacı, rahmetli İslam Çupi ve ben tribünlerin önünden koşuyoruz. Bunları asla unutamam. Orhan Ayhan'ın anılarında.
İşte özellikle bu...
O da rahmetli İslam Çupi'ye anıyor.
Evet, zaten bu beni çok etkilemişti. Zaten Orhan Ayhan'da o bahsettiğimiz atmosferin, o 70'lerin, o bizim yaşadıklarımızın, o sabah kalkmaların, o sabah maçlarının işte o atmosferin sesiydi zaten.
Evet.
Yani Ali ne kadar kendi içimizdeyse Orhan Ayhan da bir şekilde o kadar içimize...
Tabii. Gizli. Bu isimleri de anacağız programlarda. Evet. Şimdi sen bunu derken TRT Arşiv'in çok güzel bir Instagram ve Twitter hesabı var ve ben onu takip ediyorum. Dinleyicilerimize de önerelim. Hakikaten çok güzel. Özellikle o siyah beyaz döneme ait görüntüler. Örneğin birkaç hafta önce Türk basketboluna dair bir belgeseli aktardılar. 70'li yıllarda çekilmiş görüntüleri verdiler. Ertan Yüce'nin sesinden milli takımı dinledim. Mesela ben de Türkiye'de basketbol anlatımı Ertan Yüce ile özdeşleşmiştir TRT yıllarında. Bilmiyorum, o 1980'lerin başında Balkan şampiyonu olduğumuz Kara Mehmetli, işte Melihli, Efe Aydanlı, değil mi? Aytekli.
İşte biz o atmosferi yaşıyoruz. Bunlar da birer birer program konusu. Bunlar da uzun uzun konuşalım.
Evet. Ve bunlar hep arşiv konusu. Bu programları da arşivleyeceğiz, evet.
İnşallah bu atmosferi seslendiren kişinin zaten unutulmuş olması imkansız gibi bir şey. Bizi en azından ben kendim
hatırlarsın için... değil mi Ertan Yüce'nin o gevrek böyle sesini?
Hem de nasıl? Şadan değil şimdi değil mi?
Efe hukşata attı. Bir şimdi, sayı daha.
Şimdi şey var yani bir atmosfer yaşıyoruz, ondan bambaşka bir etkileşim var. Aynı zamanda o atmosferi bize görüyoruz bir şekilde ama... anlatan da bambaşka bir yetenek.
Özkan aklımızda olsun. Ertan Yüce'ye de ulaşmaya çalışalım.
Çalışalım bence.
Yani sen bir koldan, ben bir koldan. Çalışalım. Çünkü yani bu mikrofonların da yine ustalarındandır Ertan Yüce.
TRT sayfasına küçük bir dokunuşla ben yapayım. Gerçekten ben ilk açıldığı zaman TRT Arşiv, yani başında kesinlikle abartmıyorum, bir 4 saat falan oturdum. Çünkü bir görüntü.
Yani öyle bir cümle kurdun ki hani ben bir 4 gün oturdum diyeceksin sandım. 4 saat zaten bizim gibi adamlar bir haberin başına oturdular mı bile.
Yani şey var hani
geçiyor.
Daha da fazla da hani abartılı kabul edilebilir diye söylüyorum. Hakikaten bir şeyi kaydı izledikten sonra nerelere gittim.
Tabii dehliz gibi o kapıdan giriyorsun başka
yani
bir yere.
Yani çok duygulandığım öyle bir hisler yaşadım ki gerçekten şey var yani müthiş bir şey bu. Nasıl söylerler? Bir hizmet.
Tabii.
Çok teşekkür ediyoruz düşünenlere ve hayata geçirenlere. İşte bütün bu konuştuklarımızın canlanmış hali orada çok net görünüyor. İşin garibi ve bizim burada olma sebebimiz de onlara birebir şahitlik etmiş olmamız.
Tabii,
bu anlamda ben çok şanslı olduğumuzu, belli oranda şanssız ama belli oranda şanslı olduğumuzu da çok düşünüyorum.
Katılıyorum
çünkü
sana.
Bu bahsettiğimiz isimlerin hepsini biz bir genç bir adamken oturup
çocukken ilk gençliğimizde.
İşte kendi hayatımızı oluşturdu. Cemal Kamacı bizim hayatımızın bir bölümü. İşte
Orhan şimdi Cemal Kamacı andıyoruz bu programda. Kulakları çınlasın. Sağlıklı bir ömür diliyoruz.
Sevgiler, saygılar.
Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Ben tekrar şu anımı da dinleyicilerle paylaşayım. 1985 yılında üniversiteli bir genç adamım. Harbiye'de Muhsin Ertuğrul sahnesinde şehir tiyatrolarının içindeyim. Oyuncuların bulunduğu sahnenin arkasında kulis denilen yerdeyim. Rahmetli tiyatrocu dayım Erhan Dilligil, onun vasıtasıyla büyük ustalar oradalar. Ben de bir akşam onlarla birlikteyim.
Bak, ve sen de ne kadar şanslı.
O yaşıma kadar seslendirmelerde, televizyonda, radyoda duyduğum isimler kanlı canlı karşımda ve benim dayı dediğim, annemle kardeş çocuğu olan akrabamın da arkadaşları. O dayım onlara işte şunu verim diyor, onlar bir çay getiriyorlar. Onlar dayıma bir söz söylüyorlar. Sohbet, yani bir hayranlıkla bakıyorum. 17 yaşındayım ve her yeni tanıdığı insana da yeğenim Murat siyasal ilimlerde okuyor. Kaymakam olacak, vali olacak diye böyle coşkuyla tanıtan
bir adam.
Rahmetli bir adam. Ve tam hemen çaprazında, yani 50 metre çaprazında İstanbul'un o dönemini bilenler orada spor ve sergi sarayının olduğunu da bilirler. Yani. İşte o akşam Cemal Kamacı spor ve sergi sarayında 1985 Ekim'i olması lazım bir gösteriye çıkıyor ve binler orada spor sergi sarayında Cemal Kamacı'yı alkışlıyor. Biz de 50 metre öteden Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinin kulisinden Cemal Kamacı'nın konuşmasını mikrofon vasıtasıyla duyuyoruz. Kalabalıkların ona alkışını, tezahüratını duyuyoruz. Benim de mesela böyle bir anım var.
Hakikaten çok güzel, çok da şanslısın. Mesela konuyu bugüne getirirsen mesela biz de bugün buradayız. Belki 20 sene sonra Allah ömür verirse bugünleri konuşacağız. Hem onu hatırladığımızı hem de burada konuştuğumuzu belki başkalarıyla da yad edeceğiz. Dolayısıyla şey
ya
var.
Ya da bir genç adam şu anda bizi dinliyor olacak. Bu iki gevezeyi dinlemiştim ama fena da konuşmamışlardı diyecek.
Belki. Umarım inşallah öyle olur. İşte programın ana konusunda olduğu gibi bize ışık tutan kendi başarılarıyla, kendi düşleriyle, kendi düşlerini gerçekleştirirken izledikleri yolla bu topraklara bir şekilde kendini gösteren, kabul ettiren,
emeğini veren
insan,
rol modeli olan doğru manada.
Biri de Cemal Kamacı'ydı. Ben kendi şahsıma, kendi hayat hikayesini okuduğum zaman çok şey öğrendim. Umarım buradan da bir şekilde güzel şeyler söylemişizdir.
Kesinlikle. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Memleketim FM'den ortak yayından sesleniyoruz sizlere. Ve şunu biliyoruz, dünyanın her yerinde, Türkçenin yaşadığı her yerde dinleyicilerimiz var. TRT'nin gücü sayesinde, teknik altyapısı sayesinde. Tabii ülkemizden de isteyen dinleyicilerimiz çeşitli teknik imkanlar dahilinde rahatlıkla yayınlarımıza ulaşabiliyorlar. Az önce verdiğimiz örnekle ilgili bu cümleyi kurdum. Yani bir genç adam dünyanın bambaşka bir yerinde şu anda bizim Cemal Kamacı programımızı dinliyor olabilir. Bu pekala çok da mümkün ve gerçekten ömrümüz varsa bir 10 yıl, 20 yıl sonra hayat bizi dünyanın herhangi bir yerinde o genç adamla karşı karşıya getirip bu programa dair iki cümle kurdurabilir.
Belki de bugünün o günün Orhan Ayhan'ı sen olursun. Değil mi abiciğim?
Yani bir Orhan Ayhan bir tane. Onu
yani
öyle
o anlamda benzer. Tamam.
Evet sevgili dinleyiciler, spor daima. Cemal Kamacı'yı sevgiyle, saygıyla anlatmaya çalıştık. Ona sağlıklı bir ömür diliyoruz. Haftaya bambaşka bir isimle, belki bir olayla, belki bir spor kavramıyla yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.
Spor daima. Spor daima.